Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorulara hoş geldiniz. Sinan Canan'la birlikteyiz. Kamera arkasında da Sapien ekibi var.
Oye.
Bugünkü konumuz çoğu genç insanın da üzerine düşündüğü bir ikilem. Tasarruf mu yapmalıyız? Yani geleceğe yatırım mı yapmalıyız yoksa anı mı yaşamalıyız? Siz hocam kendinizi tasarruflu bir insan olarak görüyor musunuz?
Asla. En zayıf olduğum kısım. Bu arada bunu marifet olarak söylemiyorum. Bu kötü bir şey yani. İnsanın önemli bir farkı geleceğe yönelik plan program yapıp hazırlıklı olabilmesi. O kası çok kullanmadığınız zaman da gelecekte olası, yani olacak olan olası dalgalanmaları hazırlıksız yakalanabiliyorsunuz. Benim başıma böyle şeyler çok geldi ama maddi anlamda böyle çok korkulan şeyleri yaşamış bir insan değilim yani. O kadar büyük dalgalanma falan yaşamadım. Zira işin bir de belki birazdan konuşuruz yani ihtiyacın olduğu zaman gelebilecek denli açık zihinli olma durumu da var. Ben biraz oraya yakınım galiba. Kendi birikmiş param olmasa da bir gün yarın işte ihtiyaç olunca olur dediğin zaman gerçekten bir şeylerin olabildiği de bir dünyada yaşıyorum. Fakat biraz daha tasarruflu olabilmeyi isterdim gerçekten.
Peki en başta bu zaten kötü bir şey dediniz. Bunu biz gençler olarak çok duyuyoruz. Yani geleceğe değil bugüne odaklanmak neden özellikle büyüklerimiz tarafından ya da çoğu kişi tarafından kötü bir şey gibi görülüyor?
Çünkü bu ana odaklanmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz da ondan. Şimdi biz de hep bu carpe diem falan var ya, anı yaşa, tadını çıkaralım, sabahlar olmasın, bir daha mı geleceğiz dünyaya, bur kadehleri mehtap uyanmasın gibi anlaşılıyor. Yani bir sarhoşluk, tüketim ve zevk hali. Halbuki anda olmak başka bir şey. Anda olmak, şu anın farkında olmak, özellikle şu anda var olanın farkında olmak. Eksik olanı tamamlamak telaşına düşmek, anı uyuşturmakla ilgili bir refleks. Biz bu anı uyuşturarak bir sonraki anda rahat hissetmeyi umarak bunu yapıyoruz. Yani mesela yediğimiz, içtiğimiz o müthiş lezzet aldığımız, işte alkol alıp hoplayıp zıpladığımız zamanları düşün mesela. O zamanlar, o andaki anı, bir sonraki an rahat hissetmek için harcıyoruz. Ve bunların hepsi çok masraflı. Dikkat et. Hepsi masraflı. Yani bugün bir git bir mekana, bir yiyeyim içeyim iki işte canlı müzik dinleyeyim falan desen, yani İstanbul'da yaşıyorsan çok ciddi meblağ ödeyeceksin. Dolayısıyla bu anı yaşamak da değil, bu tasarruf yapmak da değil. Bu ikisinin dışında bir şey. Anı yaşamak ise, mesela ben şu anda siz bana bazı sorular yöneltiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince bir takım cevaplar vermeye çalışıyorum. Ben şu anda burada anı yaşayabildiğim için dikkat edin, masrafım sıfır. Dikkat ediyor musunuz? Hiç masrafım yok. Şu anda burada gayet de eğleniyorum. Gayet hoşuma giden bir şey yapıyorum. Bildiğim kadarıyla beni buraya silah zoruyla getirmediniz. Vallahi disclaimer yani kendi isteğimle geldim buraya tamamen. Gayet de lay lay lom hoş bir ortamdayım. Ve şu anda bu yaşadığım şey benim için tam olarak anı yaşamak. Bak mesela susadım biraz ama şu anda su içmek bile istemiyorum. Öncelikle bunu yapmak istiyorum. Su içme masrafım bile yok, dikkat edin. Yani şu anda burada olmanın getirdiği haz kendiliğinden zaten beni tasarruflu olmaya zorluyor böyle baktığınızda. Yani başlangıç sorusunun aslında benim açımdan açılımı gerçekten anı yaşarsan zaten bu tasarrufun bizzat kendisidir. Çünkü yarın bir gün kaybettiğinde asla geri alamayacağın tek şey zaman. Paranı bilmem ne her şeyini alırsın geri ama zamanı geri alamazsın. Zamanın tasarrufu da şimdi şu anda şu yaşadığın şeyin kıymetini bilmek ve onun bilinçli farkındalığına sahip olmak. Biz her harcama yaptığımızda hemen hemen her zaman nöropazarlama araştırmalarından bildiğimiz kadarıyla bir eksiğimizi tamamlamak, bir haz yaşamak ve yarın için bir şeyi garanti altına almak için bunu yapıyoruz. Ne zaman ki bir insan tam satın almak üzereyken, işte hanımlar ayakkabı alırken ya da beyler elektronik ürün alırken, ya bir dakika gerçekten ihtiyacımız var mı diye iki dakika durdursan vazgeçiyor. %90'dan fazlası vazgeçiyor. O anda çünkü satın alma kararını rasyonel almıyor. Yarına, öbür güne ya da bir travmasına merhem olsun diye bir oyalayıcı ve zevk nesnesi olarak o tüketimi tercih ediyor. O yüzden anda olan gerçekten tasarruflu olan insandır bana göre.
O zaman şöyle bir örnek üzerinden sorayım. Mesela benim bir arkadaşım var. Yıllardır tasarruf yapmak için alışveriş yapmıyor. İhtiyacı bile olsa hiçbir şey almıyor. İşte ailesiyle beraber yaşıyor. Ve şu an mesela her gün, bildiğiniz her gün bunu konuşuyoruz. Örneğin işte kendi evi olmamasından dolayı ya da kendi arabası olmamasından dolayı mutsuz yani.
Para biriktirmek için mi ailesiyle yaşıyor ki görüldüğü kadarıyla çok muvaffak olamamış?
Tabii para biriktirmek için. Aslında ya geleceğe hazırlanmak için. Ben de mesela tam tersiyim. Ben de mesela bütün gençliğimi hani hiç yatırım yapmayarak ihtiyacım olduğunu ya da işte lüks bulduğum şeyleri satın alarak falan geçirmiş durumdayım.
Bütün şimdi gençliğimi dedi. Böyle adamlar da bütün gençliğim diye konuşunca polis tutuklasın istiyorum. Daha yavrum gençsin daha dur.
Bu arkadaşım gelecekte çoğumuzun olduğundan iyi durumda olacak ama hayatla oynanan bu kumar doğru mu? Aslında o zamanını satmış oluyor tasarruf yaparak. Ben de zamanımı satın almış oluyorum bu harcamaları yaparak.
Şimdi arkadaşını tanımıyorum ama bana anlattığından çağrıştırıcı bir tutumlu falan değil. Bildiğin tembel bir ya da cimri yahut pinti. Yani yaşama karşı cimri. Ben pintiyi genellikle maddi anlamda yaşama verme anlamında da elini tutan insanlara cimri derim daha çok. Maddi anlamda kullanmayı çok sevmiyorum cimriyi. Kelime anlamı o değil ama. Dolayısıyla mesela bu arkadaş bana böyle bir şey çağrıştırıyor. Bak gör, mesela bu arkadaşın 30 sene 40 sene sonra Allah ömür versin görüşün. Bir arpa boyu yol gidemez. Çünkü en basit düzeyde ticaret yapan herkes bilir ki para kazanmak riskle alakalı bir şeydir. Yani sen belli riskler alacaksın. Bir değer ortaya koyacaksın. Bir şey yapacaksın. Onun sonucunda para kazanacaksın yani. Ve bu senin sermaye arttırımı yapabilmeni, para biriktirebilmeni, elinde var olanı arttırıp onu bir takım emtialara dönüştürebilmeni sağlayan yegane şey olacak. Anne babanın yanında yaşayayım, sürekli işte masraflarımı kısayım, küçük yaşayayım dediğin zaman ileride böyle bir rahat maddi hayat bilmem ne unut bunları. Yani böyle bir durum yok. Bir insanın her anlamda yani maddi anlamda, psikolojik anlamda, manevi anlamda, sosyal anlamda kendisini daha üst bir seviyeye çıkarabilmesi sadece ve sadece risk alarak konfor alanının dışına çıkmasıyla mümkün. Şimdi seni de tanıdığım kadarıyla Fazlıcığım, sen de mesela savurgan bir adam değilsin. Öyle gözükmüyorsun. Mesela savurgan insanlar hayatın geneline karşı savurgandır. Mesela tutup böyle işlerle uğraşamazlar. Uzun süre belli bir şeye konsantre olamazlar. Bir amacı takip edemezler. Benim gibi muhtemelen eline geleni çatır çatır yiyorsun. Çünkü para algısı konusunda bir değersizlik hissi var. Bizde böyle para kazanmanın suç gibi öğretildiği tuhaf bir kültür var. Ben zengin olmak istemem abi. Niye istemiyorsun kardeşim? Hem istemem. Zenginler hep kötü oluyor. Bak böyle öğretmişler. Hep böyle şımarırım, sapıtırım, bir şey olurum. Ya da işte o kadar malın işte ben sorumluluğunu nasıl alırım falan filan gibi bir kafayla maddi dünyadaki ilerlemeyle zihinsel olarak aramıza bir mesafe sokuyorlar bizim. Bu kültürel bir şey. Ben tedavi alıyorum hala bu konuda yani bunu biraz aşabilelim diye. Benim babam esnaf olmasına rağmen mesela bende böyle bir şey yerleşmiş. Fakat yıllar sonra fark ettim ki ondan geliyor. O da mesela çok zengin bir esnaf olamamış çünkü Anadolu kafasıyla düşünüyor yani. Acık aşım, ağrısız başım falan filan gibi bir kafa. Şimdi bütün bunlar insanda fark edilmesi gereken belli rutinler. Bunlar bazen eline para geçtiğinde bende olduğu gibi. Ben mesela ilk maaşımı çok iyi hatırlıyorum. Asistanken aldığım ilk maaşım sene 1997. Sanıyorum Kasım ayıydı. Bütün maaşımı kasete yatırdım. Kaset aldım. Bir sürü kaset aldım mesela. Yani gerçekten psikiyatrik bir durum. Yani bütün maaşı zöm diye kasete yatırdım. Bir sürü kaset aldım.
Müzik dinlemek için.
Tabii müzik kaseti. Yani almak istediğim bir sürü kaset vardı. Gittim plakçıya. Onu ver diye bir kolaj yaptım. Iron Maiden'ın 10 yıllık serisi vardı mesela. 10 kasetlik bir serisi. Gittim onu falan aldım. Ya hayatımda yaptığım en saçma sapan işlerden biridir. Yani daha saçma işler yaptım ama. Mesela böyle bir şey niye yapıyorsun? O anda işte anda değilsin. İlk maaşını almış. Halbuki git ya ye iç ez onu kardeşim. Yani en azından vücuduna bir şey girsin. Böyle bir kafa çalışmıyor. Tamamen ezberlenmiş otomatik bir yöntemle bunu yapıyorsun. Bu bir debillik, aptallık. Yani bunu çok tekrarlamamak lazım. Ama bu küçük hata. Fakat bir de şu var. Hakikaten elindeki malı hiç tutamamak. Bunu gerçekten çarçur etmek. Bu arada sadece paranın değil, zamanını, ilişkilerini, her şeyini çarçur etmek. Bunlar uzun vadede bizi çok fazla yıkan şeyler. Bu konuyu kim buldu bilmiyorum ama güzel bulmuşsunuz. Ben mesela bu konuda bir yazı bile yazarım. Yani anı fark ettiğin anda çok tutumlu olursun. Aziz Agustin'in sevdiğim sözü aslında buraya gönderme yapıyor. Daha önce de sizin buradaki programlarda onu alıntıladım. Felsefe bana hiç para kazandırmadı ama beni birçok gereksiz masraftan alıkoydu diye bir lafı var. Felsefe dikkat et. Böyle yani. Oturup düşünmekle alakalı. Şimdi felsefe yaparken ayakkabı mağazasında gezemezsin, olmaz. Düşünmen lazım.
Başta şey dediniz ya, erkekler teknolojiye para harcıyor diye. Ben de teknoloji bir gider değil, yatırımdır.
İşte. kadınlar için de biliyorsun 23 çifte kadar ayakkabı ihtiyaçtır. 23'ten sonrası lükse girer diye istediğin kadar motto yaparsın yani.
Benimki birazcık soru gibi değil de buradaki...
Ağır konuşacağım diyorsun.
Aslında çok ağır düşüncelerim var da bu konuyla ilgili.
Hadi bakalım.
Buradaki konumuzda birazcık an meselesinin tanımıyla ilgili bir bence mesele var. Ve özellikle günümüze baktığımızda o anı tanımlarken çok ciddi bir bence yanılgı var ama işte bazı insanlar şey de diyebilir, sen oradan söylüyorsun bunu.
Sence an ne mesela, onu söyleyerek
ya başlayalım. Benim kendi anımla ilgili farklı şeylerim var. Ben bundan bahsetmiyorum. Yani işte atıyorum ben evde bir şey okumaktan veya parka çıkıp yine bir şey okumaktan falan zevk alıyor olabilirim ama benim burada söylemek istediğim birazcık da böyle bu tüketim şeyiyle gelen, Bodrum'da olmak mesela, sürekli Bodrum'da olmak, her yaz tatil yapmak, her yaz aynı neredeyse aynı tatili yapmak ya da kayak tatiline gitmek gibi daha, yani şu an aklıma çok sınırlı.
Benim neler geliyor da yayında söylenecek şeyler.
Çok sınırlı örnekler gelmiş olabilir çünkü gelmeyen şeyler bunlar benim aklıma çoğu zaman. Bununla ilgili aslında fikrinizi sormak istiyorum. Bu tüketim çılgınlığıyla ilgili, bu tüketim algısıyla ilgili fikrinizi merak ediyorum.
Ya öyle güzel bir şey söyledin ki bak, anın tanımı. Bunu içselleştirebildiğimiz zaman yani hakikaten hayat değişecek. Çünkü benim hayatımı değiştiren bir şey bu. Bu arada ben bunu çok küçükken öğrendim. Büyüdükten sonra anlayabildim. Öğrenmekle anlamak arasında çok ciddi bir zaman farkı var bende. An hayattır. Şimdi bu çok basit bir laf. An hayattır, yaşamın ta kendisidir. Çünkü yaşam dediğin şey şimdi bu andadır. Yarın yoktur, henüz gelmemiştir. Dün ise yaşanmış, bitmiştir. Sadece çarpık bazı bellek kayıtlarıyla bugün seninle beraberdir. Şimdi şu arada olduğun şey, içinden geçmekte olduğun an dediğimiz, kimine göre 1 saniye, kimine göre 3 saniye gibi bir zihinsel zaman penceresiyle temsil edilen, bazı tarafından bir nefesle tarif edilen o an dediğimiz şey gerçek yaşamın ta kendisi. Bunun dışında yaşam zaten yok. Şimdi böyle baktığın zaman bilmem nereye kayağa gitmişsin, hede hede de bilmem ne yemişsin, her ne yapıyor olursan ol, o anda oradaysan o yaşanan gerçek bir deneyim. Bir tane manken abla televizyonda çok güzel bir şey söyledi. İstanbul'da bu saçma sapan hesaplar ödenen bazı restoranlar var. Bir gidiyorsun böyle kişi başı 5-10 bin lira bir şey gömüyorsun falan, öyle bir yerler. Orada insan niye yemek yer diye konuşurken o çok güzel bir şey söylemişti. Orada yemek yemenin esprisi yemekler falan değil. Bir yemeğe 5-10 bin lira verebilecek insanlarla aynı mekanda oturabilme ayrıcalığını yaşamak diye. Orada mesela o yediğin yemeğin anla bir alakası yok, hayatla bir alakası yok. Orada İleride senin için faydalı olacağını ya da seni başka bir yere taşıyacağını umduğun bir sosyal birliktelikten medet ummak. Orada bir beklenti içerisinde yaşamak. Dolayısıyla mesela anı böyle tanımladığın zaman, an şu an yaşamın ta kendisi ise, trafikte sıkıştığın anlar, efendim dertli tasalı olduğun anlar, terk edildiğin anlar, işte kimsenin seni duymadığı anlar, herkesin sana hücum ettiği anlar, bunlar da anlar. Bu anların içerisinde, yani negatif şeylerle dolu anların içerisinde ne deneyimlediğine bakabildiğin anda onlar ızdırap olmaktan çıkıyor mesela. Bu bir ızdırap yönetim yöntemi. Daha önce konuştuk, ızdırap neydi? Acıya, gerçek olan acıya zihnen ilave ettiğin bileşenler. Ne zaman geçecek, ne olacak, niye bana oluyor falan filan gibi düşünce bileşenleri aslında. Sen ana odaklandığında, şu anda ne oluyor ya bakabildiğinde zaten dünya ayağın oluyor. İnsanın gerçek anlamda hayatını en çok değiştirme potansiyeline sahip tanım bu. Eğer böyle bir anınız varsa bu anda endişe yok, ölüm yok. Bak çok önemli, ölüm yok, ölüm korkusu da yok, geçmiş pişmanlığı da yok. Akış dediğimiz zihin durumunda yaşanan şeye çok benzer bir saf oluş hali var. Bu saf oluş halinde ne tüketim arzusu, ne işte bir eksik algısı, ne kıskanma, ne bilmem ne. Bunların hiçbiri yok. İşte o ansa eğer bayram o bayram ola. Bunu kimisi Alplerin tepelerinde arıyor. Aspen'de kayak yaptık, çok tatlış oldu falan diyor. Kimisi bilmem ne yiyip içerek, bilmem ne riskine girerek, bilmem ne kadar harcayarak buraya ulaşmaya çalışıyor ama ben daha kendim dahil anda yaşayan çok insan görmedim yani, öyle bir tecrübe yok. İnsanın en çok zorlandığı şeylerden biri. O yüzden de bir aslında ariflik makamı bu. Yani bir aşma halinden sonra oluyor. Böyle Sinan Canan anlattı diye hemen yapamıyor. Onu söyleyeyim. Lütfen evde deneyin bu kısmı da.
Hocam bugüne odaklanarak da aslında deneyime ve dolayısıyla kendimize yatırım yapmış olmaz mıyız?
Tam olarak öyle. Aslında hayat şu ansa eğer, şimdi bu ana odaklandığını. Ben tekrar buranın örneğini vereyim bak. Ben şimdi burada bunları konuşmaya odaklandığım için, bilmiyorum şu anda dinleyen de sizde ne yaratıyor ama bana iyi geliyor. Benim zihnimi organize ediyor. Beni muhtemelen yarın benzer bir konuda daha doğru kararlar alabilen bir insan haline bir tık olsa da yaklaştırıyor. Yani anlatabildim mi? Dolayısıyla anda kalmaya gayret etmek dediğim şey tam olarak bu. Devamlı nefesimi izleyeyim, bağdaş kurup oturayım, tütsüler yakayım. Bunlar bu işin idmanı, belki böyle yapılır. Spor salonu burası ama yeri gerçek hayat. Siz spor salonuna niye gidersiniz? Günlük hayatta beliniz ağrımasın, merdiven çıkarken tık nefes olmayayım değil mi? Fiziksel kondisyonum iyi olsun diye. Hayatta kullandığınız zaman fitness'te yaptığınız iş işe yarar. Mindfulness eğitimleri de böyledir. Siz gerçek hayatta trafikte sıkışık kaldığınızda küfür ediyorsanız, yemişim 10 senelik mindfulness eğitiminizi, bir halta yaramıyor demektir. Ama siz trafikte kaldığınızda, aha ne güzel trafikte kaldım. Mesela şu anda nefesimi dinlemek, İstanbul'un eşsiz manzarasını seyretmek ya da ne bileyim Kayseri'nin bozkırlarını görmek için harika bir zaman derseniz, bu mesela bir işe yaradığını gösterebilir belki. İşte bu zaten insanı yükselten bir durum. Kendimizi iyi hissetmek için bir sürü şeyin olması gerektiğine inandırılıyoruz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Buna inandırılıyoruz ki sürekli iyi hissedecek şeyler satın alalım. İşte anda iyi olma halini, şükür halini yakalayabilen insanın ihtiyaçlarının bir anda azalması, anda olmanın otomatikman tasarruflu bir süreç olması biraz bundan kaynaklanıyor. Ben mesela o kadar şey öğrenip anlatmaya çalıştım yıllarca. Öğrenmek ve anlatmak benim esas işim. Anda bir şeye hayret edip, daha doğrusu önce fark edip sonra hayret edip de öğrendiğim zamanlar dışında etkin bir öğrenme işlemi hiç hatırlamıyorum. Yani bir şeyle hayatta karşılaşıyorsun, oha diyorsun, demek ki böyleymiş, tak o sende bir öğrenme olarak kalıyor. Bu bazen bir kitapta, bazen bazen bir insanda, bazen bir olayda ama sadece ve sadece oradaysan yaşayabildiğim çünkü o andaysan. Bu hayatın en önemli sıkıntısı bizi devamlı bir sonraki an için koşturmakta ve bir işte geçmiş an için pişmanlık duymakta zorlamaz. Devamlı oradan basıyorlar bize. Ya bırak abi bırak. Sal. Şimdi. Müskim. Sonra arabayı otoparkta ortaya bıraktım. Şimdi bak. Ne yaparlar bilmiyorum yani. Yanlış yere de park ettik. Kelebek camından girmesinler falan. Ya arabayı bıraktıktan sonra umurunuzda gerçekten olmamalı yani. Tövbeler olsun. Aklıma neler geliyor.
Aslında bir çıkarım yaptım şimdi ben bu konuştuğumuz şeylerden. Biraz onu bir teyit etmeye çalışacağım sadece.
Öyle kolay teyit etmem söyleyeyim bak.
Yok ki öyle bir şey değil
teyit
ya.
Teyit etmek yok.
Hani anılarımız aslında biraz anı yaşayabildiğimiz olaylar mı? Mesela yıllar. Mesela siz az önce bahsettiğiniz kaset olayı. Mesela sizin bir anınız ama aslında anı yaşadığınız bir an. Ben de şimdi mesela birçok anım var. Şimdi şey diyorum. Bu anılar bende varsa ha ben demek ki o an anı yaşayabildiğim bir andaymışım ki anı olmuş gibi bir şey oluştu bende şu anda mesela.
Hem öyle mesela ben şimdi kasetleri aldığım zaman gerçekten anda olsa böyle bir salaklık yapmam. Fakat daha sonra belki bir tık daha akıllandığım bir gelecek dönemimde o güne nazaran geri dönüp bakınca ulan ben böyle bir salaklığı nasıl yaptım? Muhtemelen çoluk çocuk geçindirmeye başlayınca o maaşı nasıl yedim ben diye farkındalık oluştu. O anda o anının anlamsızlığını fark ettiğinde bu bir işte bugün burada belki 15-20 sene sonra anlatılacak bir anekdota dönüşecek kadar kıymetli biçimde kaydedilebiliyor. Yani o olay sırasında hatırladığın olay sırasında anda olamasan bile onun ne kadar akılsızca olduğunu fark ettiğin anda anda olduğun için o olay sende hatırlanır bir şeye dönüşüyor ve bir anekdot olarak anlatılıyor. Ve gerçekten hatıramızda, hafızamızda kalan her kuvvetli şeyin böyle bir o an farkındalığıyla çok yakın bir alakası var. Yani herkes şu anda, siz de sevgili dostlar, ekran başlarında bizi izleyen, televizyondan alıştım vallahi buna, ekran başında bizi izleyen sevgili dostlar, bugün sabahtan uyandıklarından şu ana kadar olan saniyelerin, dakikaların ne kadarını hatırladığını bir sorsunlar kendilerine. Bak siz de sorun. Sabahtan bu ana kadar birkaç dakikayı geçmez yani. Şunu yediydim, bu olduydu. Arası komple otomatik pilot. Komple bir sonraki anda bir yere yetiştireceğim. Demin tüh bunu yaptım. Hep öyle geçiyor. Muhtemelen ben bugünün en net kısmı olarak burayı hatırlayacağım. Ulan oturduk böyle altakya ver külah burayı konuştuk falan gibi. Çünkü burada konsantreyiz. Siz de şimdi buraya inşallah konsantresiniz yani. Fazıl bir ara gidip geliyor gibi gözüküyor ama genelde burada gibi. O anlar işte gerçekten bizim ömrümüzü yaratıyor. Ve böyle baktığında bir şeyi çok net görüyorsun. Adam geliyor 60 yaşına geri dönüp diyor ki 10 sene gibi geçti. Niye? 50 sene otomatik pilotta kayıt yok. Oralar blank. Arada 10 sene, 10 sene de değildir o da normal dışarıdan 5 günü hatırlıyordur. O 5 günde bir heyecanlanma olmuştur bir şeyler. İşte çok güzel bir hatunla bir aşk yaşamıştır, bir piyangodan para çıkmıştır. İşte efendim Montenegro'da selfie çektirmiştir. Bir bunlar kalır, onun dışındaki ömür hiç yaşanmamış gibi gider. O yüzden hayat anda yaşanır dostlar. Vay be bu bölüm başlarken işte böyle bir mesaja geleceğimizi düşünmemiştim. Ama bence güzel oldu.
Hocam peki sonuç olarak şimdi altın mı, döviz mi, borsa mı?
Bitcoin yavrum, Bitcoin. Bitcoin'in modası geçti mi? Niye kimse sormuyor Bitcoin'i? Bir ara NFT, Bitcoin herkes tavanlardaydı.
Hocam onlarda bir boğayla neydi? Bir de
ayı.
Ayı olayları var sezon olarak.
Öyle mi?
Evet, Çin takvimi gibi. Böyle hayvanlarla vermişler isimleri. Bir yükseliyor, bir düşüş.
Ben neyse buradan isim vermeyeyim de. Medyada bazı kişilerin de tanıdığı bir arkadaşımız. Bana demiş ki hocam 5'er bin lira yatırıyoruz iki farklı hesaba. 500 bin olmadan çekmiyoruz. Ben paraları çekip de benim oğlan borsada oynasın diye verdiğim değeri ki hesapta 460 lira kalmıştı. Yani öyle bir erime söz konusu. Bu arada bak aynı şey borsadır, hisse senedir bilmiyorum insanlar ne oynuyor şu anda. Benim oğlan da meraklı ama. Bak bir şeye para yatırıyorsun, oraya bir meblağ yatırıyorsun. Biraz sonra şöyle olacak. Bak biraz sonra böyle olacak. Borsacılar manyak oluyor değil mi o rakamların karşısında? Ben görüyorum böyle bir arkadaşlar var. O çıktı indi falan cep telefonu uygulamaları insan delirmemek işten değil. Bütün ömür boşa gidiyor dikkat ediyor musun? Hep bir an sonra bir şey olacak. Bir an sonra. Ya çek paranı git künefeciye göm kardeşim ya. Göm o künefeyi esas yaşam orada yani. Tamam künefe yeme, kinoa salatası yeme. Sevdiğin bir şey yap en azından. Bu bir illüzyon, bu bir yanılsama, bu bir uyuşturucu. Hiç iyi bir şey değil. Ve borsadan diyelim ki %500 prim yaptın. Abi o para kimden geliyor gözünü seveyim ya. Birinin parası o. Birinin parası yani bunu nasıl düşünemiyoruz? Nasıl oluyor da her borsaya para yatıran insan dolandırıcılık yapma niyetiyle orada olduğunu fark edemiyor? Ben bunu anlayamıyorum ya. Bu bir dolandırıcılık. Birilerini dolandırmak için bir yere para yatırıyorsun. Bir artı değer umuyorsun. İşte yok para işletiliyor mu diye. Lan yemeyin beni yok öyle bir şey. Bu total para hiçbir hareket olmadan senin paran nasıl değer kazanır?
Hocam bütün yatırımlara laf ettiririm de şimdi borsaya.
Hepsini gömerim. Hepsini gömerim. Hiç sıkıntı yok. Bak bunların cari olması, uygulanıyor olması... mantığındaki hatayı gözden kaçırmamalı. Bu da anı kaçırmakla ilgili bir şey. Burada bir mantıksızlık olduğunu anlayın. İnsan için ancak elinin emeği vardır. Elinizin emeği yoksa oradan kazandığınız bir şey sizden geri çıkar. Temel mütekabiliyet prensibi bu böyle. Yani hayatta bunu unuttuğun zaman oh borsadan malı götürdük. Hemen arkasından gemi niye battı? Çocuk niye hasta oldu? Bilmem ne niye oldu? Olacak. Yapacak bir şey yok. Sistem büyük.
Ya ben burada bir de zaten yatırım meselesini en baştan gömdük diye hissediyorum ben.
Ben gömdüm. Yani kimse bana inanmak zorunda değil ama yaşayın bakın.
Daha yani. Çok anı tartışıyor gibiyiz. Yani anın niteliği nedir, an nedir tartışıyor gibiyiz. Burada bir şeyi soracağım. Bir de o an sadece bize mi ait ki? Mesela aynı zamanda o bir topluma da ait bir an değil mi? Ne demek istiyorum?
Birey... Burası felsefe okulu olmaya doğru gidiyor.
Hocam yani. Sizle evet. konuşa.
Şekil oldunuz vallahi.
Hocam birey sadece kendisinin keyfi veya sağlığı, huzuru için mi var? Bunu sormak istiyorum. Yani anını aynı zamanda toplum için de değerlendirmek gerekmiyor mu? Bunu şu örnekle şey pekiştirmek isteyeceğim. Kusura bakmayın. Çok sık bir şekilde böyle olaylar yaşanan bir dönemdeyiz ya. Bu her olay yaşandığında mesela kız arkadaşımdan veya diğerlerin arkadaşlarından şok oluyorlar veya şey oluyorlar falan. Çünkü artık toplumun ne önde olduğundan ne yaşadığından falan çok uzaklaşmış bir durumdalar. Olduğunu düşünüyorum en azından. O durumda olduklarını düşünüyorum. Toplumdan uzaklaşmış birey, kendi anını düşünen birey de birazcık bundan dolayı acı çekiyor gibi hissediyorum. Bu açıdan değerlendirebilir miyiz?
Yemin ediyorum kapıya yazın kendinizi burada bilebilirsiniz diye. Bak iyi gidiyor. İyi gidiyor ekip. Şimdi kendi anımda yaşıyorum diyelim. Bir insanın bireysel olarak kendi anında bulunduğu takdirde bir önce işte elindekileri fark edip oh nefes oluyorum her şey yerlerinde sağlam güzel falan deyip şükretmesi var. Sonra mesela şöyle bir soru var. Benim neye ihtiyacım var? Mesela insan ben ne istiyorum sorusunu sıklıkla soruyor değil mi? Ve kendi bireysel dünyanda bunu sorduğunda ihtiyaçlar listesi sonsuza kadar uzayabilir. İsterseniz bir yazın yani. Milyonlarca şey isteyebilirsiniz ve aslında bu başlangıçtır. Fakat gerçekten anda kendi ihtiyacınız üzerine, yani size öğretilenle değil de gerçek ihtiyacınız üzerine düşündüğünüzde mesela çok hızlı şuna varırsınız. Ben mesela burada oturuyorum, tamam şöyle güzel, mesela ne yapsam iyi olur, neye ihtiyacım var, senin için ne yapabilirim diye soruyorum mesela. Çünkü benim milyonlarca yıllık evrimsel ayarımda şöyle bir şeyi keşfetmem işten bile değil. Benim mutlu olmamın kestirme yolu yanımdaki adama fayda vermek. Ona bir iyilik yaptığım zaman otomatikman beynimde havai fişekler patlıyor. Ve bir kere bunu keşfeden insan biliyorsunuz yani o sosyal sorumluluk projelerinde, iyilik projelerinde orada burada yemeden, içmeden, evinden, barkından ayrı aylarca, yıllarca dışarıda yaşayan insanlar var. Hangi motivasyonla bunu yapıyorlar? Bir başkasına merhem olmak, bir başkasına çare olmak bize o kadar iyi geliyor ki ve bunu düşünmesek de biliyoruz. Bunun bir sonucu var. Ben mesela bir başkasına iyi geldiğimde bir süre sonra bir başkası da bana iyi geliyor. Böyle bir toplumsal örgüyü tetikliyorum ben. Ve bu aslında bizi hayatta tutan çok önemli bir şeye dönüşüyor. Demek istediğim hakikaten anda olan insan faydalı olmaya başlıyor otomatikman. Çünkü anlıyorsun ki fayda sadece hazzını tatmin etmekle elde edebileceğim bir şey değil. Beraber olacağımız bir şey. Taze sevgilinle beraber andan başka bir şey düşünebilir misin? Bak oradasın. Tek düşündüğün şey vardır. Keşke bitmesin. Ama bitecek. Ama bitmesin diye de o anı maksimize etmeye çalışırsın. Ve hep güzel sözler, çiçiler, bir kadeh daha falan tik tik tik değil mi böyle bir ona sofra yapayım bir şey. Hep böyle yanındaki insana ver. Bu şimdi marjinal bir versiyon ama bir de bunu günlük hayatında düşün. Her sabah ağaca kuşa selam vermek için illa Orhan Veli olmana gerek yok. Çık bir etrafta neler var yani. Bir oralara bak. Dediğin gibi orada derinleştiğinde, anında derinleştiğinde aslında konunun seninle ilgili olmadığını fark ediyorsun. Bu senin için bir açılan bir kapı ve diğerleri bundan çok daha fazla fayda görebilir yani bir insanın kendi anına odaklanmasından. O yüzden hayırlı insanlar genellikle kendi anlarını yaşayan insanlar diye düşünüyorum ben. Öyle olmaya da gayret ediyorum inşallah. Olabildiği kadar.
Hocam şöyle örnek veriyorum bundan 10-12 yıl önce çok bir önemi olmayan bir an benim aklımda kalıyor ama mesela dün ne yediğimi hiç hatırlamıyorum. Ondan önceki gün de aynı şekilde. Bazı anlar neden bu kadar çok akılda kalır?
Çok önemi olmayandan kastın ne demek? Çok önemli olmasa onu hatırlamam mümkün değil.
Çok standart bir an diyeyim. Örnek veriyorum bir futbol maçında attığım bir pas çok standart bir gol. O da olabilir. Aklımda kalıyor ama mesela 2 gün önce 3 gün önce ne yaptığım ne yediğim çok da aklımda kalmıyor.
Ana formül olarak bir şey aklında kalıyorsa duygusal sistemini zıplattığı içindir. Yani duygusal sisteminde bir dalgalanmaya sebep olan her şey önemli olarak kaydedilir. Ve o attığın pas neyse o hatırladığın olay belki bütün içerisinde önemsiz ya da küçük gözükebilir ama senin için duygusal anlamda önemli olabilir. Mesela birçok insan sana günaydın ne haber nasılsın der. Ama mahallenin en güzel kızı bir sabah sana günaydın ne haber nasılsın dediğinde bana nasılsın dedi. Herkes diyor yok o dedi. Niye? O seni duygusal olarak zıplatıyor ya öyle bir Bir ikirciklik oluşuyor da. Orada da muhtemelen öyle bir durum vardır. Zaten demin dedik ya, hayat böyle hatırladığımız anların birikimiyle işte bir ömre dönüşüyor. Hatırladığın zaman onları hatırlıyorsun. Aranızda var mı bilmiyorum, gençsiniz genellikle, ama mesela çocukların doğumu diye bir mesele var. Unutmanız mümkün değil. Alzheimer olsanız bile zor gidiyor. Çocuğunuzun, çocuklarınızın doğumu mesela. Onların ilk ana baba ya da kakkumbağa demesi. Benim kız kakkumbağa dedi. İlk söylediği kelime buydu. O yüzden unutamayız biz onu. O anlar gerçekten yaşamı oluşturan anlar. En kötüsü ne biliyor musun? Benim kızım şimdi bu kakkumbağa diyen 23 yaşında nörolinguistik master yapıyor Belçika'da. Ve ben o çocuğun karşısına geçip bazen kendimi kucağımda kakkumbağa dedi diye düşünürken onun şu anını heder ediyorum yani. Ya kendi başınayken hatırla, ama o çocuk oradayken, artık o genç insan oradayken, onunla paylaşacağın şeylere engel olmasına izin verme. O hatırayı hatırlayacağım derken burada yeni oluşturacağın hatırayı maalesef gündemden düşürebiliyorsun. O yüzden an çok dikkat isteyenmiş.
Öyleyse duygusal tatmin de geleceğe yatırım diyebilir miyiz?
Elbette. Şu anda duygusal olarak tatminsen, bak, harcamaya ihtiyacın yok. Zaten tasarruflu oldun, harika. Bu anı hatırlarsın. Muhteşem. Yani bu kadar çok andan bahsettik diye herhalde. Muhtemelen Sapien'de yaptığımız çekimler arasında en çok hatırladığım bu olabilir. Hatırlayacağım ileride. Çünkü çok fazla mesela ben de zihnen şu anda bunu test ederek anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten bir okumaya çalışıyorum kendimi konuşurken. Bunun sayısını arttır işte. Ömrün bereketlenmesi denen şey ancak budur. Anın farkında olduğun anların sayısı arttıkça bu ömür bereketlenir. Ya bazı insan işte diğeri döner. Abi 100 yıl yaşamış gibi gelir ona. Kimisi bunu acıyla böyle hatırlar. Çok acı çekmiştir. 100 yıldır yaşıyor. Ama bazısı der ki abi Azrail gelmiş diyorlar mesela. Hoş gelmiş. Tamam biz de artık yani yapacağımızı yaptık. Buyur hadi gidelim. Neyse böyle de olmaz ki Azrail nasıl. Azrail'in teslim olur bilmiyorum ama o mesela yeterince yaşadım çok şükür diyebilmek de bu ömür bereketiyle alakalı. İnşallah şu anları çarçur etmekten bir vazgeçelim. Çünkü yarında bir numara yok arkadaşlar. Yarın hiç gelmeyebilir. Yani bugünü yarın için harcayarken iyi düşünün. Çünkü öyle ben çok yaşadımı gömdüm yani. Hiç belli olmuyor bu işler.
Peki bizim sorularımız bu kadar. Teşekkür ederiz hocam.
Ama iyi mevzuydu.
Güzel konuydu.
Kim bulduysa helal olsun.
Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim.